Ayrım 12.
Daha önceleri 1911 Şubat'ında Hariciye Nazırı Rıfat Paşa, Rus Başkonsolosu'na şöyle demekteydi. Gerek hükümet gerekse Selanik'teki cemiyet pan-İslamizm hareketini izlemek niyetinde değiller. Çünkü böyle bir politika gütmenin Rusya, İngiltere ve Fransa ile aralarında tehlikeli karışıklıklara yol açacağının çok iyi farkındalar. Aktaran Muhtar Paşa aynı eser sayfa 100. Bu nedenle Said Paşa görevine başladığı gün İngiltere'ye bir resmi tebliği göndererek İngilizlerin Osmanlı-İtalyan çatışmasına müdahale etmelerini istedi. Dipnot: Sadrazamın Tevfik Paşa'ya gönderdiği 30 Eylül 1900 tarihli yazı İngiliz Dışişleri Bakanlığı kayıt No 371-1252-38364 YH Bayur aynı eser cilt 2 sayfa 110 ve sonrası. Bu isteğe olumlu bir yanıt alamayınca da yalnız İngiltere ile ya da üçlü ittifakla birleşmeyi önerdi. Öne sürdüğü tek koşul İngiltere'nin İtalya'ya Osmanlı hükümdarının Trablus'taki egemenliğini kabul ettirmesiydi. Dipnot: Türk Hariciye Nazırı'ndan İngiliz Hariciye Nezaretine 31 Ekim 1911 tarihli yazı. YH Bayur aynı eser sayfa 175-183. Bu teklifin ardından da bir şey çıkmadı. Türkiye'nin yalnız bırakılışı ve Avrupa'nın buna karşı tepkisi ya da tepki göstermeyişi, Türkler tarafından Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki meşrutiyet rejimine karşı pek olumlu bir tavır takınmaması olarak yorumlanıyordu. Bu hayal kırıklığı Kamil Paşa'nın sözlerinde açıkça belli olmaktadır. Evimizde güven içinde oturuyorduk, kapılar pencereler sonuna kadar açıktı ve birden birisi içeri girip bir eyaletimizi çaldı. Hukuk nerede? Avrupa'nın verdiği söz nerede? Savaşın patlak vermesi Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti 3. Kongresi ile aynı günlere rastlamıştı. Çeşitli bölgelerden gelen delegeler 30 Eylül'de başlayan kongreye katılmak üzere Selanik'te toplanmışlardı. Savaş nedeniyle olağan gündemden vazgeçildi ve kongre Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adını aldı. Dipnot: Tunay'a Partiler sayfa 191-192. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin kuruluşunu ilan eden bildiri 5 Ekim 1911 tarihini taşıyordu. 8 kişiden kurulu bu örgütün görevi gönüllü asker toplamaktı. Müslüman olmayan toplumların din adamları kanalıyla bu örgütle ilişki kurup işbirliği yapmaları isteniyordu. Bakınız Tanin 6 Ekim 1911 ve Loftur'dan Gray'e Trabi 6 Ekim 1911 tarih ve gizli 689 sayılı yazı. Bu kongrede tartışılacak belli başlı konunun İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki hizipleşme ve durumdan hoşnut olmayan üyelerin köktenci kanada 1911 Nisan'ında kabul ettirdikleri yeni program olduğuna yukarıda değinmiştik. Ancak savaşın heyecan yaratan atmosferi yüzünden bu soruna bir çözüm bulunamamış ve üstün körü de olsa uzlaşmak zorunlu olmuştu. Kongreye bundan sonra egemen olan hava bu uzlaşmanın çatlakların üzerine kağıt yapıştırmaktan ileri gitmediğini ortaya koymaktadır. Birkaç aydan beri cemiyet kendini savunmakla yetinmek zorunda kalmıştı. Savaş birdenbire ittihatçılara halkın yurtseverlik duygularına seslenmek, saldırıya geçmek, inisiyatifi yeniden ele almak olanağını getiriyordu. Kamuoyu İtalyan saldırısına karşı direnmeye ve yurdun şerefinin korunmasını istemeye kışkırtılıyordu. İtalya'nın saldırısına eşit güçte bir karşı saldırıyla karşılık veremeyen Türkler, daha önce Avusturya'ya karşı girişilen ve başarıyla sonuçlanan boykotu bu kez de İtalyan ticaretine uygulamaya karar verdiler. 7 Ekim'de Adliye Nezaretinin bütün imparatorluğa dağıttığı bir sürgülerle Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde İtalyanlara tanınan kapitülasyonların yürürlükten kaldırıldığı açıklanıyordu. Dipnot: Uşaklıgil, Saray ve Ötesi cilt 2 1940 sayfa 230 ve sonrası. Muhtar Paşa aynı eser sayfa 138. Sirküler Loftur'dan Gray'e Tarabi 12 Ekim 1911 tarih ve gizli 737 sayılı yazıya ek olarak. Alınan bu önlemlerin uzun vadede cemiyetin nüfuzunu arttırmaya yaradığı söylenemez. Sonraları Cavit Bey, Said Paşa'nın sadrazamlığa getirilişinin ilk günlerinde nasıl gizliden gizliye ümitlendiklerini ve bu ümidin nasıl boşa çıktığını yazacaktır. Cemiyetin oldukça güçlü olduğu sanılmaktaydı ama her gün yeni bir buhranla karşılaşılıyordu. Said Paşa'yı iktidara getirenin ve kabineyi kuranın cemiyet olduğu sanılmaktaydı. Ama bu doğru değildi. Hükümeti eleştirmek gücünden bile yoksunduk. Her türlü ölçülü davranış, itidal, kabulleniş, sükut ve uzlaşma isteği, ihtilaf bizden gelmekteydi. Dipnot: Cavit Tanin 16 Ekim 1943 ve 15 Ekim 1911. Zor bir durumda kaldıklarını düşünen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelen üyelerinden bazıları Talat, Cahit, Cavit, Doktor Nazım, 16 Ekim'de bir koalisyon hükümeti kurmak için olanaklar araştırmaya başladılar. Bunun o gün için çekici bir fikir olduğunu düşünüyorlardı. Tanin 17 Ekim 1911. Buhranlı dönemlerde siyasetçiler içgüdüyle ve kamu yararı için hareket ettikleri kadar ince hesaplarla ve kişisel çıkarlar adına da çalışırlar. Bu kural iddiatçılar için de geçerliydi. Koalisyon hükümetinin özellikle ülkenin bu bunalımlı günlerinde siyasi kavgalara ve düşmanlıklara son vereceğini umuyorlardı. Bu fikir daha önceleri Sait Paşa kabineyi kurarken de tartışılmış, ancak bazı üyeler, özellikle Hüseyin Cahit, bu dönemde kabineye girmeyi reddettiklerinden üzerinde fazla durulmamıştı. Koalisyonun ülkenin her yanında muhalefeti yatıştıracağı ve gerek siyasal gerekse ideolojik ayrılıkları ortadan kaldıracağı kanısındaydılar. Dipnot Menteşe Cumhuriyet 20 Ekim 1946. İttihatçılar bu tasarının uygulanması konusunda anlaştıktan sonra Talat Bey ile Halil Bey'i bir koalisyon hükümeti kurmak için muhalefeti ikna etmekle görevlendirdiler. Talat ve Halil doğruca muhalefetin ideologu Prens Sabahattin'in Kuruçeşme'deki köşküne gittiler. Kendisine hükümette görev almayı önerdiler. Bu önerileri geri çevrildi ve böylece koalisyon fikri de suya düşmüş oldu. Prens Sabahattin faal olarak katılmadıkça muhalefetle bir koalisyona gitmek söz konusu olamazdı. Dipnot, Menteşe aynı yerde. Sabahattin'in sırdaşlarından Doktor Nihat Reşat, Halil Bey'in hatıralarına karşılık olarak bu dönemde Prens Sabahattin'in ve kendisinin Paris'te olduklarını ve görüşmenin bir yıl sonra Balkan Savaşı sırasında yapıldığını yazmaktadır. Doktor Reşat'a göre bu İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Sabahattin arasındaki son görüşme olmuştur. Bakınız Doktor Nihat Reşat İttihat ve Terakki'nin muhaliflerle temasları Cumhuriyet 22 Kasım 1946. Cemiyetle koalisyon kurmak muhalefet için büyük bir taktik hatası olurdu. Koalisyon cemiyeti iktidarda bırakmak ve muhalefetin bir çıkarı olmaksızın İttihat ve Terakki'nin çökmesinde suçu paylaşması demek olurdu. Durum cemiyetin hızla güçten düştüğünü ve kendi kendine bırakılırsa yok olup gideceğini gösteriyordu. Muhalefetin biraz beklemesi hükümeti ele geçirmek için yeterli olacaktı. Konsolos Samson cemiyetin Edirne vilayetinin nüfuzunu hemen hemen tümüyle yitirdiğini yazıyor. Kamil Paşa meclisin 4. dönemine kadar cemiyetin çökeceğine ve üyelerinin muhalefet saflarında yer alacağına emin olduğunu söylüyordu. Meclis 14 Ekim'de 4. döneme girdi ve Sait Paşa Mebusan Meclisi'nden güven oyu istedi. Savaş halinde olunmasa bu güven oyunu sağlamak hayli zor olurdu. Bu bunalım döneminde bile parti grupları kabineye görevini sürdürme hakkını tanımadan önce toplanıp uzun uzun tartışmak gereğini duydular. 17 Ekim'deki parti toplantılarından bir gün sonra Sait Paşa kabinesi 6'ya karşı 125 oyla iktidarda kaldı. Dipnot, meclisin açılış konusunda bakınız Tanin ve Yeni İkdam. 15 Ekim 1911, parti toplantıları konusunda bakınız fırkaların dünkü içtimai. Yeni İkdam 18 Ekim 1911. Güven oyu konusunda bakınız Tanin ve Yeni İkdam 19 Ekim 1911, ayrıca bakınız Loftur'dan Gray'a Tarabiye 20 Ekim 1911 tarih ve gizli 714 sayılı yazı. Güven oyu bir süre için havadaki bulutları dağıtmış gibiydi. Muhalefetin saldırıya geçmek için başlayalı daha bir ay olan savaşın bir çıkmaza girmesini ve heyecanın yatışmasını beklemesi gerekiyordu. Kasım ayında savaş her iki tarafın da elini kolunu bağlayan bir döneme girdi. Deniz kuvvetleri çok daha üstün olan İtalyanlar Türklerin Trablus'a büyük çapta asker ve cephane göndermelerini engelliyorlardı. Öte yandan Bağbali ve Cemiyet cepheye aralarında Enver ve Mustafa Kemal'in de bulunduğu seçme subaylar göndermişlerdi. Bu subayların örgütlediği Bedeviler, çöllerdeki İtalyan birliklerini iyice sıkıştırıyorlardı. Bu tür bir savaşta her iki tarafın da hemen yenilgiye uğraması söz konusu olamazdı. Bu nedenle 1912 baharında İtalyanlar bazı Türk adalarını işgal edip Beyrut, İzmir gibi limanları bombardıman ederek ve hatta boğazlara saldırarak savaşın temposunu biraz olsun hızlandırmaya çalıştılar. Ancak bu gibi taktikler ticari çıkarları tehlikeye giren büyük devletlerin muhalefetiyle karşılaştı. Dipnot, Trablus Savaşı konusunda bakınız Y.H. Bayur Tarih Cild 2 birkaç yerde. Kur'an Osmanlı sayfa 541 ve sonrası Danişment Kronoloji Cilt 4 sayfa 384-386. G.F. Abbott, The Holy War in Tripoli 1913 ve W.C.S.Q. Europe and Italy's Acquisition of Libya 1942. Savaşta içine düşülen bu çıkmaz siyasal yaşama 21 Kasım'da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurulması biçiminde yansıdı. Bu parti sabık Miralay Sadık, damat Ferit, İsmail Hakkı Paşa, Lütfi Fikri, Rıza Tevfik, Doktor Rıza Nur gibi tek ortak yönleri İttihat ve Terakki'ye düşmanlık beslemek olan adamların himayesinde kurulmuştu. Bunun dışında Hürriyet ve İtilaf Fırkası liberallerin tutucularla, yobazların açık fikirlilerle, meşrutiyetçilerin mutlakiyetçilerle yan yana bulundukları karmaşık bir yapıdan başka bir şey değildi. Parti gücünü uzun süredir birbirine düşman unsurları bir araya getirmesinden alıyordu. Rumlar, Bulgarlar, Ermeniler, Araplar ve Türkler kısa vadeli bir amaç çevresinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni yıkmak için toplanmışlardı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşu Kamil Paşa'nın Port Said'de İngiliz Kralı 7. Edward'la görüşmesiyle aynı günlere rastlamıştı. Muhalif basın bu olaydan kendi siyasal çıkarları adına yararlanmıştı. Bütün bu girişimler Baron von Marshall'ın dediği gibi İngiltere için delilik derecesine bir sevgi gösterisiydi. Dipnot: Marshall'dan Alman Dışişleri'ne İstanbul 30 Kasım 1911 tarihli yazı. Alman Diplomatik Belgeleri Cilt 4 sayfa 65-66. Cavit Marshall'a Bombard ve Loftr'ın cemiyet aleyhine, dolayısıyla Kamil Paşa lehine kışkırtıcılık ettiklerinden şikayet ediyordu. Bakınız Marshall'dan Alman Dışişleri'ne İstanbul 31 Ekim 1911 tarihli yazı. Alman Diplomatik Belgeleri Cilt 4 sayfa 64. Ayrıca bakınız İngiltere Kralı Kamil Paşa bir hatıra, yeni ikdam 23 Kasım 1911. Raar Stores Orientation sayfa 125-126. Artık iç siyasetle dış siyaset bir daha birbirlerinden ayrılamayacak kadar karışmıştı. İtilafçılar partilerinin resmen kuruluşunun 20. gününde ilk başarılarını kaydettiler. Ünlü Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa'nın oğlu Tahir Hayrettin, 11 Aralık 1911'de yapılan İstanbul ara seçimlerinde İttihatçıların adayı Dahiliye Nazırı Memduh Bey'i geride bıraktı. Ara seçimler Rıfat Paşa'nın Paris'e atanmasıyla boşalan hariciye nezareti koltuğu için yapılmaktaydı. İtilafçıların bir oy farkla kazandıkları bu zafer o gün için büyük önem taşımaktaydı. Seçimlerin yapıldığı gün Cavit Bey şöyle yazıyordu: "Bugün İstanbul ara seçimleri yapıldı ve bütün ümitlerimize rağmen Hürriyet ve İtilaf Fırkası arayı kazandı. Bu olaya belki de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk yenilgisi olarak bakmak mümkündür. Son günlerde içimde bir şey bana bir aksilik olacağını söylüyordu ama bir türlü inanmak istemedim. Duyduğumda şaka ediyorlar sandım. 31 Mart'tan beri beni bu kadar etkileyen bir şey olmamıştı." Dipnot: Cavit Tanin, 30 Ekim 1943. Muhalefet kazandığı zaferden oldukça çok yararlandı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden tarihin sayfalarına mal olmuş bir kuruluş olarak söz ediyorlardı. Onu ortadan kaldırmakla yerini alacak yeni bir kuruluşun da temellerinin atılacağını sanmaktaydılar. Dipnot: Cavit Tanin, 30 Ekim 1943, Yeni İklam 12 Aralık 1911, Tunay'a aynı eser sayfa 322. Tanin olayı irticanın zaferi olarak niteleyerek cemiyetin yenilgisini örtbas etmeye çalışıyordu. Bakınız Hüseyin Cahit, İstanbul İntihabı, Tanin, 13 Aralık 1911. Bu seçim her iki partinin de gelecekteki siyasal faaliyetlerinin yönünü belirliyordu. İhtilafçılar sonunda her şeyin kendilerinden yana işlemeye başladığına inanmışlardı. İttihatçılar ise bu seçimi çökmekte olduklarının, dolayısıyla hemen harekete geçmeleri gerektiğinin işareti olarak gördüler. Cemiyet işe bazı iddiatçıları, özellikle Talat, Cavit ve Babanzade İsmail Hakkı'yı kabineye sokmaya çalışmakla başladı. Bu çabaları Mahmut Şevket Paşa ile Adalet ve Efkaf Nazırı Hayri tarafından engellendi. Bunun üzerine iddiatçılar başka bir yola başvurmayı denediler ve uzun çabalardan sonra Hacı Adil Bey'i Dahiliye Nazırı yapmayı başardılar. Ancak muhalefet hemen tepki gösterdi. Bahriye Nazırı Hurşit Paşa'nın iddiatçılarla aynı kabinede çalışamayacağını söyleyerek istifasını vermesi üzerine Hacı Adil çekilmek zorunda kaldı. Kendilerini yeniden açmazda bulan iddiatçıların başka bir yol aramaları gerekti. 1910 Ağustos'unda Talat, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik'teki gizli meclisinde güven oyu alamamak olasılığını sezer sezmez meclise hemen dağıtmak üzere hazırlıklar bulunuyoruz demişti. Koşullar Talat'ın istediği gibi olmasa bile durum bu gibi taktiklere başvurma zamanının geldiğini gösteriyordu. Mebusan Meclisi'nin dağılması her iki partinin de ülke çapında propagandaya girişmesini gerektirecekti ki, cemiyet böyle bir durumda seçimi rahat rahat kazanacağını hesaplamaktaydı. Cemiyetin imparatorluk içindeki nüfuzu önemli ölçüde zayıflamakla birlikte taşradaki idari mekanizmayı henüz elinde tutmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu gibi henüz demokratik alışkanlık ve değerlerin yerleşmediği ve seçim sisteminin iki dereceli olduğu, yani mebus adaylarının halkın seçtiği yerel seçim kurullarınca saptandığı bir ülkede bu büyük bir avantajdı. Ayrıca cemiyetin imparatorluk çapında bir örgütü ve oldukça çok deneyimi vardı. Özellikle seçimler itirafçılara örgütlenecek ya da cemiyetin örgütünü yıkacak kadar süre tanımadan yapılırsa, bütün bunlar iddiatçıların çıkarına olacak noktalardı. Anayasanın 35. maddesinde yapılan değişiklik mebusan meclisini dağıtmak için araç olarak kullanılacaktı. Bu madde 1909'da değiştirilerek padişaha tanınan yetkilerin çoğu geri alınmış ve kabine ile meclis arasında bir anlaşmazlık meydana gelmesi durumunda son söz hakkı meclise tanınmıştı. Said Paşa bu maddeyi yeniden değiştirip eski haline getirmekten, böylelikle hükümdara ayat meclisine başvurmaksızın mebusan meclisini dağıtma yetkisini geri vermekten yanaydı. Bu konuyla ilgili önergeyi 16 Aralık'ta meclise getirerek İtalya ile gerek savaşmak, gerekse barış görüşmelerine oturmak için güçlü ve sağlam bir hükümetin gerekli olduğunu açıklamıştı. Ayrıca padişaha bazı yetkilerinin geri verilmesi muhalefetin programının belli başlı maddelerinden biri olduğuna göre bu önerge onların isteklerine de uygundu. Dipnot, Anayasanın 35. maddesiyle ilgili değişiklik konusunda bakınız yine Kanunu Esasi Yeni İkdam 14 Aralık 1911 Hüseyin Cahit Kanunu Esasi'nin Tebdili Tanin 15 Aralık 1911 Cavit Tanin 1-2-3 Kasım 1943 Y.H. Bayur aynı eser cilt 2 sayfa 237 ve sonrası Kur'an aynı eser sayfa 553-554 Said Paşa'nın konuşmasının metni için bakınız Takvim-i Vekayi 20 Aralık 1911. Ayrıca bakınız Lofter'dan Grey'e Beyoğlu 18 Aralık 1911 tarih ve gizli 934 sayılı yazı ve ilişik olarak 18 Aralık 1911 tarihli Libertin Kupürü. Muhalefet padişaha bazı yetkilerinin geri verilmesi üzerinde sık sık durduğu için Said Paşa'ya karşı çıkamamıştı. Dipnot Tanin 23 Nisan 1911 İstanbul 24 Nisan 1911 Tunay'a aynı eser sayfa 186, Bernard Lewis aynı eser sayfa 216. Ferit Paşa'nın Ayan Meclisi'ndeki konuşması için bakınız 23 Şubat 1910 tarihli Tanin ve İstanbul ve Ferit Paşa'nın 19 Şubat 1910 tarihli İstanbul gazetesinde yayımlanan mektubu. Ferit Paşa 1909'da yapılan anayasa değişikliklerinin geçmişle bütün bağları kopardığını ve padişaha tanınan önceliklere son verdiğini öne sürmekteydi. İmparatorluğun Fransız devrimini örnek alacak yerde İngilizlere benzemeye çalışmakla daha doğru davranacağını düşünüyordu. Türkiye gibi bir ülkede halk egemenliği teorisini uygulamaya kalkmak imparatorluğun çözülmesine yol açardı. Çünkü Türkler azınlıktaydılar, dolayısıyla 1909 anayasa değişikliklerinin geri alınmasını gerekli görüyordu. Meclis Said Paşa'ya mat olduğunu farkındaydı ama daha yeni elde ettiği bazı imtiyazları göz göre göre elden çıkarmak da istemiyordu. Bu yüzden Said Paşa 30 Aralık'ta istifasını verdiyse de ertesi gün yeniden iş başına getirildi. Said Paşa'nın önemli bir değişiklik getirmeyen yeni kabinesi 3 Ocak 1912'de padişah tarafından onaylandı. Ertesi günde 35. maddeyle ilgili tartışma yeniden açıldı ve sorunun sonunda oya sunulduğu 13 Ocak tarihine kadar sürdü. 35. maddede yapılacak değişiklikle ilgili kanun tasarısı anayasada bir değişiklik yapmak için gerekli olan 3/2 çoğunluk sağlanamadığından reddedildi. 2 gün sonra padişah meclisi dağıtıyor ve yeni seçimlere gidilmesini emrediyordu. Anayasa uyarınca bu karar Ayan Meclisince 17 Ocak'ta onaylandı. Meclisin dağılması üzerine her iki parti de ateşli bir seçim kampanyasına giriştiler. İttihat ve Terakki'nin muhalefete kıyasla avantajlı olduğu birkaç noktaya yukarıda değinmiştik. Cemiyet bazı üyelerini kabineye ve başka nüfuzlu mevkilere getirerek durumunu daha da düzeltmişti. Adil Bey İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Sekreterliğinden istifa ederek Dahiliye Nazırı olmuştu. Talat Posta ve Telgraf Nazırı olmuş, Ahmet Rıza Ayan Meclisi'ne girmiş, Said Halim Paşa Şura-i Devlet Reisi seçilmiş ve 18 Şubat'ta Cavit Bey Nafia Nazırı olarak kabineye girmişti. Dipnot Tanin 23-24 ve 25 Ocak 1912 ve Yeni İkdam 19 Şubat 1912. 1912 seçimleri Türk tarihine sopalı seçim ya da dayaklı seçim olarak geçmiştir. Dipnot Bernard Lewis, aynı eser sayfa 218, Reşat Ekrem Koçu. Türkiye'de seçimin tarihi 1876-1950. Tarih Dünyası, cilt 5-7, sayfa 1950. Tunay'a aynı eser sayfa 322. Kur'an aynı eser sayfa 496-497. Bazı şiddet gösterileri gerçekten olmuşsa da seçim kampanyasının bu yönü biraz fazla abartılmıştır. Gümülcine'deki propaganda konuşmaları sırasında Rıza Tevfik'in dövülmesi olayı, Tevfik Fikret'in Hakikatin Yıldızı adlı şiirine konu olmuştur. Bu şiirde çizilen tablonun İsa ile ona zulmedenleri çağrıştırdığı öne sürülür. Ve bütün kafile taşlarla mücehhez mahmum, ettiler hak diyerek hakka hücum. Ona her darbe şifa, her acı söz bir müjde, taşlar indikçe sızan kanlar o kutsi yüzde. Oysa cemiyet sopadan çok ince taktikler kullanmaktaydı. Seçim kampanyası sırasında alacağı oylara karşılık elle tutulur ödüller dağıtmak olanağına sahipti. Hacı Adil'in Makedonya ve Arnavutluk gezisinin amacı çeşitli unsurlara imtiyazlar vaat ederek oylarını toplamaktı. Bir yandan da hükümet basın ve toplantı özgürlüğünü kısıtlayan yasalarla muhalefetin seçim propagandasını baltalamaktaydı. Muhalefet ise cemiyetin bu taktikleriyle boy ölçüşecek silahlara sahip değildi. 1912 Şubat'ına Kamil Paşa'nın padişaha yazdığı, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni başvurduğu yöntemlerden dolayı açıkça suçlayan mektubu basında yayımlayarak cemiyetin durumunu biraz olsun sarsmayı denediler. Kamil, 20 Aralık 1911 tarihli bu mektubu Mısır'dan İngiliz hükümdarıyla görüşmüş olmanın gururu içinde yazıyordu. İmparatorluğun başına gelenlerden ötürü İttihatçıları suçladı ve sıkı yönetimin kaldırılmasını, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin dağıtılmasını istedi. Ayrıca imparatorluğun başına gelecek daha büyük felaketlerin ancak İngiltere ile bir ittifak yapmakla önlenebileceğini söyledi. Hüseyin Cahit tarafından mezardan bir ses olarak nitelenen bu güçsüz saldırı itilafçılara pek bir şey kazandırmadı. Mart ayında damat Ferit Hürriyet ve İtilaf Fırkası başkanlığından çekilerek yerini Müşir Fuat Paşa'ya bıraktı. Büyük bir olasılıkla bu taktiğe ordu tarafından daha fari olarak desteklenmek umuduyla başvurulmuştu. İttihat ve Terakki Fırkası büyük bir farkla seçimi kazandı. 284 mebustan yalnızca küçük bir azınlığı itilafçılar oluşturuyordu. Seçilen 10 adaydan 9'unun iddiatçı olduğu Manastır vilayetindeki seçimlerle ilgili raporunda İngiliz konsolos yardımcısı Morgan şöyle demekteydi. Bu sonucun sağlanması için bütün kanuni ve gayri kanuni yollara başvurulduğunu ayrıca belirtmem gerekmez sanırım. Bu gözlem imparatorluğun her köşesindeki seçimler için gerekliydi. Meclis 18 Nisan 1912'de yeni döneme girdi. Ancak oturuma başlamak için yeterli çoğunluk sağlanamadığından ilk toplantı 15 Mayıs'ta yapılabildi. Kısa bir süre önce İttihat ve Terakki Fırkası Meclis Grubu Başkanlığı'na seçilmiş olan Halil Bey, Mebusan Meclisi Başkanlığı'na getirildi. İlk meclis toplantısından birkaç gün sonra savaş nedeniyle iyice artan mali sıkıntılarla baş edemeyeceğini anlayan Nail Bey istifa etti, yerine Cavit Bey Maliye Nazırı oldu. Halaççıyan Efendi ise Cavit Bey'den boş kalan Nafiye Nazırlığı'na getirildi. Tanin ve İktiham 23 Mayıs 1912 artık kabine kesin olarak iddiatçıların eline geçmiş sayılabilirdi.